Merhabalar. Trade deadline sonrasında gün doldurduğumuz Lucky V'de hoş geldiniz. Yine Arma yok yanımızda. Ben Mustafa, yanımda Mete var. Oturup deadline'de neler yaptığımızı ve buyout pazarında neler yapabileceğimizi konuşacağız. Sonunda da kararlıysak doğru geçeriz diye düşünüyoruz.
Deadline'de neler yapmadık?
Evet, doğru. Neler yapmadık? İlk önce ne yapmadık? Evans'a birinci tur verip almadık. Evet. Raporlara göre Tyreek Evans hakkında iki tane ciddi teklif vardı. Biri Denver'ın Moody'ye artı ikinci tur teklifi. Biri bizim Yabusele artı ikinci tur teklifimiz. Philadelphia 4 tane ikinci tur olmasına rağmen bu tekliflere yaklaşan bir teklif sunmamış. Zaten Miami Heat de hiçbir şey vermeyip Dwayne Wade alarak o ihtiyacını çözdü. Abi sence böyle, yani sen yadırgıyor musun bu durumu? İlk önce onu sorayım.
Yani bir önceki podcast'a da söylemiştim ben bunu. Ben hani eğer Memphis'in kırmızı çizgisi bu konuda bir tane birinci tursa Tyreek Evans için, ben bu sene onu feda etmeye hazırdım biraz. Bana da çok mantıksız gözükmüyor. Çünkü bizim birinci turumuz bu sene hani en kötü 27. sıraya düşecek gibi. 27 belki 26, hani çok ekstrem bir durum olursa. Hani 27-26. sıradan tamam, derin bir draft olacağı söyleniyor. Draft sınıfının derin bir sınıf olduğu söyleniyor ama hani sanki Evans için yakabilirdik gibi geliyor bana bu seneki birinci tur. Çünkü Evans kariyer sezonuna geçiriyor. İşte hani bir önceki podcast'ta da konuştuk. Yarı sahada Kyrie'nin kenarda oturduğu zaman çok net şekilde yaratıcı problemimiz oluyor. Skor etme sıkıntımız oluyor. Evans bunlara çözüm getirebilecek bir oyuncuydu. Ve seneye hani memnun kalman halinde mid-level exception'la takımı tutma şansın da vardı. Çünkü seneye muhtemelen daha ciddi bir contender haline geleceğiz Hayward'ına dönmesiyle. Evans'ın da hani böyle bir organizasyon içinde yer almak isteyeceğini düşünüyorum. Yine takımı tutabilirdik. Sanki bu sene ben şey gözüyle bakamıyordum o yüzden Evans'a. Hani birinci turu bir sadece rental için, hani sadece kiralayabileceğimiz bir oyuncu olarak bakmıyordum Evans'a. O yüzden...
Ama Evans'ı yine alabiliriz önümüzdeki yaz. Middle exception sonuçta takımda olup olmamaya alakalı bir durum değil.
Tabii öyle bir durum var ama bilmiyorum. Yani bu seneki birinci turumuzu... Yani bilmiyorum, şu an konuşmak hakikaten zor. Yani kimi seçeceğiz, elimize kim gelir vesaire.
Vallahi birinci turda, yani bilgilendirme, hani dinleyicilerimizin fikri olsun diye söylüyorum. D'Anthony Melton diye bir arkadaş var. Birinci turda bize düşebilecek en potansiyelli oyuncu o. Yoksa Ömer Yurtseven'in falan seçilmesi bile çok şaşırtıcı olmayacak o sıradan.
Ya da şu Duke'lu manyak çocuk var ya.
Grayson Allen. Grayson Allen'ın şeyi düştü bayağı. Hype faya düştü. O ikinci tura doğru kaymaya başladı. Böyle seçenekler var yani. Çok çok inanılmaz takıma ekleme yapacak bir oyuncu gibi durmuyor eğer böyle inanılmaz bir Euroleague çıkarmazsan.
Öteki yandan deadline'da başka bir şey yapmadık.
Deadline değil.
Smart'ı takaslanacağımız hep konuşuldu ama yani Ainge'in yaptığı açıklamaya göre takaslamaya hiç yaklaşmamışız bile Smart'ı. Ve hani birçok kaynaktan da gelen haberlere göre Celtics Smart için dünyaları istemiş yani.
Ay abi, şöyle bir durum var. Şimdi Alfred Payton ikinci tura gitti bir tane. Moody'ye ikinci tura gitti. Muhtemelen Smart eğer birinci tur teklifi varsa biraz hakkı olacakmış yani.
Evet.
Bu sene herkes... Bu sene biraz şeyden dolayı, bunu dün saat farkında şeyin farkı kaydının diğer podcast'ı orada konuştuk. Herkesin kepi çok dolu. Onun için herkes elindeki birinci turdan takıma ekleme yapmak istiyor. Ve onun için herkes birinci turu sanki ilk beşten seçecekmiş gibi korumaya çalışıyor. İşte zaten Cavaliers'ın o takası artık ki podcast sonunda konuşacağız. Kimse birinci tur çıkarmadı elinden. Öyle onun için kısır bir tek takım üstünden dönen bir...
Bir yandan da Angel masaya oturmayı da çok istemiyor olabilir takımlar şu anda. Yani hani herif son iki sezonda falan yaptığı tüm takaslardan şeyle çıktığı için... artıyla çıktığı için.
Abi şeyden beri, işte Brooklyn'den beri belli bir anlamı oldu. Oturtamadığın tek takas yok yani.
Aynen öyle. Yani şey, hani belki de öyle bir durumda olabilir tabii. Bilemiyoruz.
Neyse. Yani sonuçta biz yapmadığımız bir şeyi daha fazla konuşma lüzumu yok. Biz şimdi elimizdekilere bakalım. Dün Monroe'yla anlaştığımızı duyurduk. 2 saat sonra maç vardı ve çıktı 20 dakika süre aldı.
Çıktı 20 dakika süre aldı. Baines'in sürelerini bayağı kesti.
Evet.
Girdi, enerji koydu sahaya. Sağa sola topları atlayıp durdu. Bol bol hustle play izletti.
Sen Monroe'dan ışık aldın mı?
Ben Monroe'dan ışık aldım. Bana birazcık fizik olarak hazır değilmiş gibi gözüktü ama şey, o çok hani çok ciddi bir problem değil. Şey, o şeylere, setlere de çok hakim olmadı zaten. Çok barizdi dün. Özellikle savunma tarafında bayağı kaybolduğu zaman oldu yani. Ama bence tam Mourinho'dan beklediğim şeyleri bize katabileceğini gösterdi.
Ama şeyi de bak. Hazır değil dedik ama açık alanda Fraser'ı yakalayıp topunu blokladı.
Aynen.
Fraser da çok yavaş bir oyun kurucu değildir yani. Mourinho bana da aslında fena bir ışık vermedi. Ancak ben tutmamasının da çok büyük şey olacağını düşünmüyorum. Problem ben Aaron Baines'e şey şekilde
güveniyorum. Yani ben yani bu biraz şey bir bold bir prediction olacak belki ama şey playoff zamanı geldiğinde ilk 5 başlayacağını düşünüyorum onu.
Olabilir tabii ki olabilir. Eğer ilk maçta böyle süresini aldıysa.
Çünkü Baines gerçekten bayağı şey düşüşte yani serbest düşüşte şu an. Ama dün girdiğinde de oyunu çok kötüydü.
Ama Baines yani bir yerde toparlanır birisiyle adamın yaptıkları standart şeyler.
Yani ama Mourinho daha kabiliyetli oyuncu.
Ha tabii Mourinho şey yapabilirse savunmada Baines kadar durabilirse yani. Tamamen artı yazmış olacak. Yani postu şeyi falan posta mesela bir pozisyon işte ilk basketinde Moimi'nin direkt belini kopardı orada.
Evet.
Bir dönüşle. Evet ama bu Tyson Sörlü'nü etkileyemeyecek onu anladık. Direkt Baines'in evet. Yerine olarak
dün bakacak. Tyson şeyde bile uzatmada bile uzatmanın sonlarında attı yani sahaya.
Yani Tyson konusunda şey yapıyor. Mourinho çok neler katabileceğini konuşalım takıma. İşte bench'te bir pasör uzunumuz yoktu Horford olmadığı zaman. Herkes Mourinho'nun o pasör özelliğine hem yüksekte hem alçakta ondan bahsediyor. Çok kötü olmayan bir orta mesafesi var.
Evet.
İyi spot altı skoreri. Ve bench skoreri yani olarak...
Bizim oyunumuzda pek olmayan alçak post işte sırtı dönük oyun opsiyonunu zaman zaman belki kullanabiliriz. Yani çok kullanacağımızı düşünmüyorum. Çünkü Brad Stevens'ın oyun şeyinde de felsefesinde de pek yeri olmayan bir şey ama... En azından hücum tarafına oyun opsiyonu olarak hani bir derinlik daha katılmış oldu Mourinho'nun gelişiyle. Mourinho'nun hani bilinen özelliklerinden biri de senin bahsettiğin gibi çok iyi bir pasör olması. Onu da hücum setlerine yerleştirdiğimiz zaman belki Stevens farklı bir şekilde kullanmaya çalışabilir. Tepede olsun işte pick and roll'lardan sonra vesaire görebiliriz yani o özelliğini görebiliriz belki.
Şimdi buyout opsiyonlarımıza geçmek durumundayız. Evet.
Burada da şöyle bir durum var. Danny Ainge kesinlikle buyout pazarında aktif olacağımızı söyledi. %100.
Evet.
%100 yani.
Şimdi önümüzde CBA Sport'un hazırladığı bir listesi var. Orada
adaylar.
Orada adaylar belli. Biz ilk önce daha mümkün olanları Joe Johnson ve Marco Bellinelli'yi konuşalım. Şimdi Joe Johnson konusunda Mete ile görüşümüz aynı. Mete sen söyle abi Joe Johnson görüşünü. Açıkla rakibinin şey official görüşünü Joe Johnson hakkındaki.
Joe Johnson kaç yaşına girdi abi şu kontrol dönemine? 36 yaşında.
Bir de Joe Johnson'ın şeyi var mı abi şampiyonluğu? Yok.
Yok.
Ve Golden State'in de isteyeceği söyleniyor.
Ya şöyle bir durum var. Joe Johnson bu sezon felaket bir sezon geçiriyor.
Evet.
Yani kariyerin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. %30'un altında üçlük attı. %40'ın altında sahiçi isabet yüzdesiyle oynadı. Ve %50 true shooting yüzdesine sahip olduğu bir sezondan geliyor
ki
şu an Joe Johnson.
True shooting standardı 67'dir yani.
Evet, felaket bir sezondan geliyor Joe Johnson. Ben hiç olumlu değilim Joe Johnson'a. Hani Joe Johnson zaten kariyeri boyunca kattığı en büyük şey isolation skoreri. Hani yani şöyle kağıt üstüne baktığın zaman evet hani bizim Kyle Kenner'a oturduğumuz zaman bir skora ihtiyacımız var mı? Var. Ama bilmiyorum hani o
takımda
görevi...
Takımda bir tane daha Morris'e gerek yok bence.
Aynen öyle. Hani o görevi ben 36 yaşındaki Joe Johnson'a bırakmayı da çok şey görmüyorum. Bilmiyorum çok mantıklı bir opsiyonmuş gibi gelmiyor bana. Yani eğer playoff'ta bizi Joe Johnson bilmiyorum bir maç alır mı hani yani
Johnson...
o oyundan bakacak olursak O noktadan baktığımda bile bana mantıklı gelmiyor.
Joe Johnson hakkındaki en büyük şey geçen sene ilk turu çok iyi oynamış olması.
Evet.
Geçen sene yani iki tane buzzer mı ne attı Clippers'a. Herkesin şeyini kabartan o, iştahını kabartan o. Yoksa bu sezonki performansında kimse yatırım yapacağını sanmıyorum. Yani Joe Johnson konusunda işte 36 yaşında zaten hiçbir zaman çok atlet matlet bir adam olmadı. Artık iyice yani savunmada yapabildiği tek şey rakibine kalça çıkartabilmek. Yani zaten Mourinho ve Morris gibi bench'te iki tane teke tek oyunuyla skor üretecek adam varken takım oyununa bir şey katmadan, takım düzenine bir şey katmadan skor üretecek bir adamı ben açıkçası şey lüzum görmüyorum yani. Çok lazım değil Joe Johnson. Ancak ben gelir seneden aldık ya Joe Johnson'ı. Tamam yani. Çünkü yani, daha iyi, çok daha iyi bir opsiyon olmayacak.
Aynen öyle. Yani şey, buyout listesi
biraz
çok böyle çok şeyli civcivli olacakmış gibi durmuyor şu an.
Yani tabii takımlara bir şey
hani ekleyeyim. Şu an bu listede Tyreek Evans var. Marco Bellinelli var. Joe Johnson var. Tony Allen var.
Boris Diaw var.
Boris Diaw var ama şey belki Ersan falan eklenebilir. Ha, bak, bir ihtimal.
Joe Johnson konusunda şey fikrimiz ayır. Marco Bellinelli abi.
Ben Bellinelli'ye daha pozitifim.
Ben de açıkçası.
Yani buna da şöyle bir sıkıntı var gerçi. Ball Hog problemi var Bellinelli'de. Bir de Bellinelli hani tamam birazcık daha yani net store. Belki aradığımız bir oyuncu tipi olabilir ama bizim ikinci beşe katkı yapabilecek bir skor opsiyonu bulmamız gerekiyor. Ve ikinci beşin en büyük problemlerinden bir tanesi zaman zaman top dolaşımında çok sıkıntı yaşıyor olmamız. Çünkü bir ana yaratıcı olmadığı için ikinci beşte hani ne kendi pozisyonunu yaratabilen işte Terry bazen o görevi üstlenebiliyor ama ne de işte hücum akışını böyle çok hızlandırabilen, çok o hücumu fasilite edebilen bir oyuncuya sahip olmamamız sıkıntı.
Ama bence
Bellinelli'yi hani daha böyle spot up shooter gibi kullanacaksak ikinci beşe uygun değil bence.
Ben Bellinelli'nin daha yani senin düşündüğünden daha iyi şut yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Ya Bellinelli çok beceremese de o işleri yapmak için uğraşır yani benim yani eğer İtalya milli takımındaki performansı çok gözümü boyamıyorsa.
Yani Spurs'daki sezonu falan baya kötüydü Bellinelli'nin o anlamda.
Yani geçen sezonu da bu sezon da çok iyi değil ancak.
Ya ben Bellinelli dediğim zaman bizim sistemde daha çok böyle spot up shooter olarak kullanabileceğimiz. Hani ceza üçlüklerini kesecek. Zaman zaman hani top eline vereceğimiz işte skor atmasını bekleyebileceğimiz bir oyuncu olarak düşünüyorum. O da ikinci beşe bana çok sanki artı yazmayacakmış gibi geliyor ama Joe Johnson'a oranla karşılaştırırsak daha pozitifim Bellinelli'ye.
Tabii ben de Joe Johnson'a kıyasla en azından hareketlilik katar. İtalya yani biraz agresiftir Laz bunuyla beraber Laz gibi sağda oradan oraya koşturur falan. Bellinelli benim sevdiğim bir oyuncu. Gelirse de çok şey yapmam yani. Sonuçta şampiyonluk kazanmış bir adam. Böyle bir şeyle de gelecek, tecrübeyle de gelecek.
Bu arada şöyle bir şey var yani şu an konuşurken aklıma geldi. Hani buyout pazarı bundan daha öteye gitmeyecekse, bu oyuncuların daha ötesine çıkmayacaksa, deneyince de hani %100 bir şeyler yapacağız dediyse hani muhtemelen bu isimler üzerinden biri üzerinden yapacağız ne yapacaksak gibi gözüküyor. Eğer abi, sürpriz bir buyout şey çıkmaz, adayı çıkmazsa.
Abi burada şimdi ben şöyle şunu demek lazım. Şimdi GM'ler bizim bildiğimizden çok daha fazla şeyleri biliyor. Yani bence o sürpriz çıkacak isimlerden, buyout olabilecek isimlerden işte belki birazdan şimdi konuşacağız işte. Belki Evans onun çıkabileceğini düşünüyordur. Belki Thomas.
Isaiah Thomas.
Belki onu birazdan Kyrie's şeyinde konuşacağız.
Evet, acaba Isaiah Thomas'la ilgili öyle bir dedikodu düştü.
Dedikodu değil. Yani direkt
menajeri.
Kamp'ın menajeri açıklama yapmış. Thomas'ın en iyi, Isaiah için en iyi olanı yapmaya çalışıyorum. Eğer ilk 5 başlamayacaksa buyout için bastıracağız demiş.
Aynen.
Yani Isaiah Thomas belki düşebilir pazara. Isaiah Thomas pazara düşerse de çok inanılmaz bir hikaye olur o yani. Playoff'ta kimi seçer? Playoff'ta ne yapar? Çok karmaşık bir hikaye olur. Yani şu an Joe Johnson ve Marco Bellinelli'ye Marco gelsin ama takıma çok da seviye atlatacağını düşünmüyoruz.
Evet.
Sence Evans'ın olma ihtimali nedir abi buyout? Sonuçta Tyreek Evans da bu sene pazara çıkacak ve bu normal sezonun üstüne iyi bir playoff sezonu geçirmek isteyecektir illa.
Ya orada ben şeyi anlamadım.
Bir de şu
yani
var.
Evans'ın buyout olma ihtimali varsa niye Memphis elinde tuttu?
Abi Memphis'ler zaten ona çok sinirlenmiş taraftarlar falan. Ben CB Nation'da okudum. Yani nasıl zaten gidecek, zaten oynatmayacaksınız, zaten tanking yapacağız artık bundan sonra. İbari bir tane ikinci tur alsaydınız.
Yani hani.
Mesela hadi bizim teklifimiz Yabusele ikinci tur ya da Moody ikinci. Ya al denersin yani sonuçta. Senin önündeki 3-4 senende çok bir hedefin yok yani.
Aynen. Yani gerçekten hani manasız. Memphis'in bence dün takaslamamış olması Evans'ı
biraz ama inada da bindirmiş biraz olabilirler.
Yani dün öyle bir tweet vardı Twitter'da. İşte bir farazi toplantı odasından bir görüşme yazmışlar. İşte Danny Ainge ile Memphis GM'i karşı karşıya oturuyorlar. İşte ikisi elleri kolları bağlı böyle. Ben ikinci sürü ben birinci sürü vermiyorum. İyi o zaman ben de yaması vermiyorum. Böyle iki dakikalık bir sessizlik falan. Birbirlerini kesiyorlar falan. Ya öyle bir ortam bile olmuş olabilir telefon görüşmesinde ciddi ciddi ama... Şu noktada Evans'ı buyout ederlerse de komik olur yani. Tabii bizim işimize gelir o ayrı.
Abi komik olur ama ben Evans'ın bunun için bahsediyorum. Sonuçta şu an Evans'ın Memphis'te durmasının hiçbir anlamı yok. Sonuçta Evans seneye Memphis'te oynamak istemez. Zira eğer mid-level exception alacaksa herkes mid-level exception verebilir Evans'a.
Bu arada Evans'ın seneye alacağı kontratla ilgili bir şeyler varmış ama ben detayını bilmiyorum. Sadece belli bir seviyeye kadar para alabiliyormuş galiba Evans.
Mid-level exception galiba.
Ama neden, onun sebebi ne yani?
Hiç bilmiyorum onu.
Öyle bir kural, sonuçta bir şey yani, bir şey okudum ama
ne abi yani detay bir sene minimum kontrat alanlar sonraki sene 10 milyon kontrat alamaz gibi bir kural yoktur herhalde.
Yok, bildiğim kadarıyla yok ama öyle bir şey okudum eminim ama yani, belki bilmiyorum.
Yani Evans konusunda zaten önümüzdeki yaz free agents pazarında çok az kontratı boş olan takım olacak. Yani
burada sadece Evans 28 yaşında ve kariyer sezonu geçiriyor.
Yani Evans bunun üstüne illa bir playoff performansı eklemek isteyecektir yani.
Evet.
Ne cidden Memphis'te olmasının da ne Memphis için bir anlamı var ne Evans için anlamı var. Orada bir sürpriz de olsa, bir aptalca da olsa bir buyout gelebilir belki.
Ya.
Hoş, dün mesela Davis Aldridge son 5 dakikada en iyi, herkes ikinci tur verdi, Memphis en iyi teklifi seçecek falan demişti. Sonra seçmediler kimseyi. Demek ki onlar da bunlardan birini kabul mü etsek etmesek mi noktasında kalmışlar.
Olabilir. Ya yani muhtemelen çok gidip gelmişlerdir onlar.
Yani Evans,
bir de oynatmadılar Evans'ı biliyorsun.
Tabii gidecek diye oynatmadılar.
Yani çok garip.
Yani bilmem, belki gönderirler, belki de inat edip oynatmazlar. Yani
şu an biz tutarlar. Evans'a bayağı odaklanmış gibi gözüküyoruz.
Evet.
Eğer başka sürpriz bir aday çıkarsa bakarız.
Muhtemelen cidden şey olabilir yani. Mesela diyelim ki Joe Johnson yarın şey oldu. Sonraki gün Golden State'le Houston teklifleri sundu. Biz bekleyebiliriz.
Evet.
Yani öyle bir şey yaşanabilir. Yani Evans'ın çok tatlı olur eğer hiçbir şey vermeden Evans alırsak. Muhtemelen deneyici diye dolaşırız. 3-5 gün tinercilik yaparız ortalıkta.
Evet.
Başka var mı o şeyimiz, buyout opsiyonumuz? Yok.
Yani şu an yok gibi gözüküyor.
Yani eğer Isaiah garip bir şekilde buyout olup bizi seçmek istemezse yok. Neyse, şimdi Isaiah demişken Cavaliers'a bağlayalım. Durum biraz hızlı hızlı gidiyoruz ancak zaten hiçbir şey yapmadığımız için çok uzun bir podcast olmayacak bu. Abi Cavaliers, ilk önce sana şu soruyu sorayım. Şimdi Cavaliers'ın yaptığı hamleleri herkes biliyor. Tekrar sayalım. Clarkson'ı aldılar, Nance Jr. aldılar, Rodney Hood'u aldılar ve George Hill'i aldılar. Ve takımın çoğunu boşalttılar şimdi. Crowder gitti, Isaiah gitti, Dwayne Wade gitti, Derrick Rose gitti, Iman Shumpert gitti, Channing Frye gitti. Sence Cavaliers dün sabah bugünden daha şey mi, daha korkutucu mu senin gözünde?
%100. %100 daha korkutucu. Çünkü bence ya şimdi şöyle bir durum var. Cavaliers'ın finale giden yolundaki en büyük rahatlatıcı unsur neydi? Doğu'yu çok rahat şekilde süpürmeleri. Ve Cavaliers'ın Doğu'yu bu süpürdüğü süreçte bence en büyük artısı, tabii LeBron James'den bahsetmeye bile gerek yok ama en büyük artısı çok atletizm açısından fark yaratıyorlardı işte rakiplerini anarak.
Çok çok büyüklerdi.
Çok büyüklerdi. Raptors'a karşı, Celtics'e karşı hani gerçekten eşleşemiyordunuz. Bu seneki Cavaliers takımı ne bu Raptors takımından ne de Celtics takımından atlet ya da büyük bir takım değildi. Yani en büyük özelliklerini aslında kaybettiler bu rakiplerine karşı. O noktada işte Rodney Hood olsun, Nance Jr. olsun, işte Clarkson olsun, George Hill olsun, hani bunlar çok hani Larry Nance dışında belki çok inanılmaz atlet adamlar değiller ama sahiç konusunda bir şeyler ekledikleri kesin. İşte Tristan Thompson şu an takımda kaldı gibi duruyor. Kaldı gerçi yani.
Evet.
Gibisi kalmadı artık onun. Hani onun yanında Larry Nance gibi çok enerjik bir adamı ve atlet bir adamı koydular. Hani kısacası bence evet, dünkü takımdan daha korkutucu bir takım oldular bu sene. Herkes için doğuda. İşte George Hill gibi hem çok tecrübeli hem de işte hücumda topu kullanmasını bilen, işte savunmada bir şeyler katabilecek.
LeBron'a çok uyum sağlayacak.
LeBron'a uyum sağlayabilecek. Hani şey olarak da öyle karakter olarak da locker room karakteri olarak da çok problem yaratmayacak bir adam. O açıdan bence cidden fena olmayacak bir iş yaptı dün yani.
Ya bence Cavaliers de dün ilk takası mana veremedim. Çünkü ilk takas eğer sadece ilk takas olarak kalsaydı
evet.
Hem şey yapmış olacaklardı. Hem LeBron için Lakers'ın önünü açmış olacaklardı.
Çok manasız geldi o takas.
Hem de şey yani hem de takıma hiçbir çözüm bulmamış olacaklardı ama Hat'la Hill eklemeleri özellikle Hill eklemesi.
Ben şeyi orada hiç katılmıyorum. İnsanların işte o LeBron'u işte memnun etmek için yapıyorlar işte son şeyi atlar. Kurşunu attılar LeBron tutmak için işte takıma da neşteri vurdular falan. Hiç katılmıyorum ona. Bence çok net şekilde Cavs evet bu sene için elbette iddialarını sürdürmek adına yaptılar bu hamleleri ama bence şu kararların hiçbirinde LeBron'un doğrudan %100 şeyinin olduğunu düşünmüyorum ben. Etkisinin olduğunu ya, düşünmüyorum.
Ben şunu düşünüyorum yani ben Lakers...
Yani dün Kobe Altman Cavs GM'i son zamanlarda yapılmış bir GM tarafından yapılmış en acayip açıklamalardan birini yapmış. Ben de gece okudum. Şey demiş yani takım bir yani ölüm marşının hani ölüme yürüyorduk hani yani ölüm yolundaydık.
Abi
ve hani
açıkça şunu söyleyeyim ben Cleveland'ı son bir haftadır izliyorum. Eğer Cleveland takıma bir ekleme çıkarma yapmasaydı o takımın playoff'u cidden tehlikedeydi. Çok ciddi söylüyorum tehlikedeydi yani.
Yani playoff'a bir şekilde girmiş olsalar dahi mesela ilk turda falan da saçma sapan bir şekilde elenebilirlerdi yani.
Cidden yani ölüm marşıyla yürümeye başlamışlardı yani.
Yani
bu arada Cavaliers'ın takaslardan sonraki kadrosunu bir sayayım. Benim düşündüğüm ilk 5 mesela işte Mete'nin dediği gibi biraz kalıplı olacaklar. Çünkü Hill, Georgie, Rodney Hart, LeBron, Kevin Love sakatlıktan döndükten sonra Tristan Thompson ilk 5'leri olacak. Bench'ten de Jordan Clarkson, J.R. Smith, Kyle Korver, Jeff Green, Nance Jr. gelecek. Biraz kanat rotasyonunu kaybettiler ancak şey takımı biraz kısa alanda büyüttüler. Ön alanda biraz daha
evet.
Atlet biraz daha iş yapabilen bir takım oldular. Ancak işte bunun diyeti olarak LeBron'a çok büyük bir opsiyon açtılar.
Ayrılması için.
Hmm.
Evet yani mesela buradaki enteresan oyunculardan biri Jordan Clarkson olacak %100. İşte bench'ten ne kadar efficient skor katkısı getirecek, verimli skor katkısı getirecek.
Bir de bu sene ilk kez playoff oynayacak.
İlk kez playoff oynayacak.
Playoff'ta neler yapacak önemli. Zira yani cidden sol koluyla top sektiremeyen falan bir adam. Yani Cavaliers adına bir önümüzdeki bir iki hafta ki bu arada iki gün sonra da bir şeye geliyorlar.
Tabii onun için en büyük soru işareti Tyronn Lue.
Evet Tyronn Lue bu takımı iki ayda ne yapabilir? Yapacak? Nereye getirebilir? Yani. Nereden nereye taşıyabilir? Biraz da bizi ilgilendiren, yani bizim konuşmamız gereken tarafından bakalım. Şimdi Cavaliers'a biz Kyrie takasında iki tane oyuncu vermiştik.
Evet.
Ve şu an ikisi de takaslandı.
Aslında Zizic de verdik. Zizic yani takaslanmadı ama hiç kullanmıyorlar.
Zizic Canton Charge'a takaslandı sezon boyunca.
Evet.
Isaiah için böyle bir şey yapıyor muydun? Bekliyor muydun? Çünkü benim anladığım kadarıyla Lakers, onu az önce söyleyemedim. Anladığım kadarıyla benim Lakers takası... Biraz Isaiah Thomas'tan kurtulma, Isaiah Thomas'ın soyunma odasında yarattığı sıkıntılardan evet. Kurtulma evet, takası. Evet. Yoksa Isaiah Thomas cebinde bulunsun playoff'ta her takım o opsiyonu silmek istemez bence.
Yani öyle, yani o yüzden de aslında yani tabii şeye hakim değilim yani. Gerçekten söylendiği gibi LeBron'un Isaiah arasında cidden böyle çok kötü bir ilişki var mıydı yok muydu emin değilim ama Isaiah'ın Celtics'e dahi Celtics'ten ayrıldığında haber çıkmıştı işte. Yani aslında Celtics'te oyuncular tarafından çok da sevilen bir oyuncu değildi Isaiah diye bir haber çıkmıştı Isaiah ayrıldıktan sonra. Hatta Celtics taraftarı çok tepki göstermişti.
Hmm.
Hani niye gider ayak adamı böyle şey yapıyorsunuz?
Karalıyorsunuz
gibisinden. Ama ben hani bu tarz bir haberin kokusunun bir yerden çıkacağını düşünüyorum. Yani şey olmayan, yangın olmayan yerden evet. Normal çıkmaz yani sonuçta. Şey Isaiah'ın soyunma odası karakterinin birazcık pis olduğunu biliyoruz. Çünkü çok kafasından dikine giden bir adam. Karakterini zaten anlatmaya gerek yok. Ama Isaiah için de aslında çok kötü bir takos olduğunu düşünmüyorum ben bunu.
Sonuçta Lonzo bir süredir sakat.
Aynen. Lakers'ta yani bu free agency'ye girerken Lakers'ta yeniden kendini bir şekilde kanıtlama şansı var. Lonzo sakat işte onların şey Clarkson gitti. Yani çok ne şekilde skor üretebilecek bir adama ihtiyaç, kısa ihtiyaçları var. Isaiah ama tabii şu olay da var. Isaiah cidden sakatlıktan sonra hiç kendinde değil yani
ya şu an. Ya abi o şeyi çok belli. O ilk adımı Isaiah yapan bir numaralı fundamental özellik ilk adımıyla rakibini tak diye geçmesiydi ve o ilk adımından hiçbir şey kalmadı.
Aynen, yani o açıdan artık oyuncu profili olarak değişmesi gerekiyor. Yani artık çok
1.75 bir şütöre dönüştü.
İnanın, aynen inanın 1.75 boyunda çok iyi bir şütör olması gerekiyor. O da tabii onun kariyerinin geri kalanı için çok şey değil.
Evet, yani çok
ışık vermiyor yani.
Yani bu Cleveland dönemi onun kariyeri için, yani önümüzdeki yaz pazarda yani minimum veteran bulursa çok şaşırmam açıkçası yani. O kadar seviye düştü. Ve ben biraz sakatlıktan sonra bunun olmasını bekliyordum yani. O eğer bir kalça sakatlığı seni 6 ay kenarda oturtuyorsa, yürürken, yürüyebiliyorken 6 ay seni kenarda oturtuyorsa onda çok bir arıza var demektir yani. Crowder ne konusunu düşünüyorsun? Ben şunu şey yapmak istiyorum, şunu konuşmak istiyorum biraz. Geçen sene genelde hem Amerika medyasında hem Türkiye NBA'cilerinde bir şey vardı, bir kanı vardı. Boston'ın çok iyi yan parçaları var. Crowder, Smart ve Bradley üzerinden. Çok iyi savunmacıları var, çok iyi kanatı, çok iyi kapatabiliyorlar. Ve bu kanat oyuncuları biraz Isaiah Thomas'la beraber şey oluyor, harcanıyor. Boston Nets pick'ini de kullanarak bir tane süper yıldız eklesi takıma. Bu elit seviye oyuncularla çok üst seviye bir yol alabilir gibi bir görüş vardı. Bu 3 oyuncudan Crowder takaslandı, yeni takım tarafından da takaslandı. Bradley takaslandı, yeni takım tarafından da takaslandı. Smart'ı da biz demek 25. sıra alsak falan verecektik.
Evet.
Bu geçen seneki takımın şey olması hakkında düşünüyorsun yani biraz altının boş çıkmasından dolayı.
Valla hani şey, senin gibi direkt altı boş çıktı demek istemiyorum direkt. Çünkü mesela oyuncuları birazcık farklı değerlendirmemiz lazım. Jay Crowder, hani Jay Crowder'ın hep en büyük getirisinin işte ucuz kontratının olduğunu biliyoruz. Hmm. Hani bizdeki hikaye o noktadan dönüyordu yani. Jay Crowder bir tane üçlüyü airball atıyordu ama kontratı iyi diye konuşuyorduk yani. Hani iyi kötü yapabildiği şeyler de vardı sahada. Son sezonun dışında.
Yani bizim sezonumuzda %40'la üçlük atıyordu falan mesela. O çok şey bir durum değildi.
Yani
aşağılanacak, hafif alınacak bir performans değildi. Aynen.
Ama hani Jay Crowder'ı ayrı değerlendirmek lazım. Cleveland'da ilk 5 oyuncusu olarak sezonuna girdi. Çok çok kötü bir sezon geçiriyordu. İşte neredeyse şut noktasında bitmiş durumdaydı. Zaten kafa olarak bence hiç kendine değildi.
Biraz annesinin ölümü de onu etkilemiş olabilir.
Yani belki değil, muhtemelen tabii ki etkilemiştir ama şey, yani Jay Crowder'a farklı bakmak lazım. Bence Avery Bradley'e farklı bakmak lazım. Yani Avery Bradley'in hala ben ciddi anlamda NBA'in elit two-way oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Detroit'tan takaslansa dahi.
Clippers'da takaslıyordu neredeyse.
Clippers'da neredeyse takaslıyordu ama bu benim fikrimi değiştirecek bir şey değil. Hani Pistons'da da zaten Pistons'a gittiğini takasladığımızda işte bu yaz serbest kalacak. Pistons'da öyle bir sezon geçirecek ki işte bu free agency'ye girdiğinde çok acayip kontratlar alacak diye beklemiyorduk Bradley'in. Sağda yapabildiği şeyler belli yani.
Ben açıkçası biraz öyle bir beklentim vardı. Sonuçta Detroit, Stan Van Gundy hem savunma yapmaya çalışan hem de şütörlerden beslenen bir koç olduğu için ben Bradley'nin biraz hem daha fazla top kullanabileceği takımda biraz daha parlayabileceğini düşünüyordum ancak.
Ama o öyle bir rolde çok verilmedi aslında.
Öyle bir rolde çok verilmedi ayrı, bir de savunma reytinglerinde falan. Şimdi Detroit her gece oturup izlediğimiz için sadece elimizdeki verilerden konuşuyoruz. Detroit yani savunma reytinglerinde takımı aşağı çeken bir oyuncuydu Bradley. Biraz o konuda da biraz düştü. Biraz tabii ortamın da etkisi var ancak.
Ortamın da etkisi var. Çünkü Celtics'te iyi kötü işte çaylak sezonunun ardından iyi kötü bir hedef için oynamaya başlayan bir oyuncuydu Bradley. Bir de şey, rolü gereği işte bir taraftan rolü büyüyordu takım içerisinde. Daha fazla kendine rol ediniyordu. İşte yaklaşan bir şeyi vardı. Kontrat extension'ı vardı. Onun için oynuyordu vesaire. Hani zaten Detroit'te hani bir sene geçirip free agency'ye gireceği kesindi. O yüzden bu sezonunda birazcık kayıp gözüyle bakıyordum ben Bradley'in ama benim fikrim çok değişmedi. Yani Bradley şu an Celtics'te olsa istemeyeceğim bir oyuncu mudur? Kesinlikle isteyeceğim bir oyuncudur. Ve hani
yani Clippers böyle öyle bir şey olmaz tabii ki Bird hakkından dolayı ama Clippers buyout ederse ben hemen çok
iyi alırım. Herhangi bir yani contender'ın Bradley takımda istememiz gibi bir durum olamaz bence. Smart için ya Smart konusunda podcast açarken de konuştuk. Ben Smart'ı bu sene %100 şekilde takımda kalmasını istiyorum. Özellikle pilotlarda görmek istiyorum bu sene, bu yaz. Yani gerekirse bu yaz gitsin. Bizim karşılayamayacağımız bir kontrat alıp gitsin. Yapacak bir şey yok ama bu sene bizim playofflarda ihtiyacımız olacaksın evet. Artık bu çok net şekilde ortada.
Bir de Toronto, Cleveland gibi iki tane büyük takım yaklaşıyorken yani büyük fizik olarak büyük takım yaklaşıyorken Smart ben de çok anlam veremiyordum. Smart niye gönderiyoruz? O istemiyordum gitmesi yani Smart'ın.
Yani onunla ilgili de güzel bir Amerikalı bir adam iyi bir tweet atmıştı. Hani ne zaman Celtics için böyle bana aptalca gelen bir takas iddiası çıksa bir kendimi sakinleştiriyorum. Bir dur, senin senin o kadar şey kafayı yiyeceğin bir durum yok. Hmm. Muhtemelen Celtics front office'i hani şeyini bulur.
Yolunu bulur.
Hani Smart da satıldığında ben bir lan ne oluyoruz lan? Smart'ı şeye yumruk attı diye hemen takaslıyor muyuz birinci sıra? Hani öyle bir dünya mı var? Hatta bazen şey düşündük. Acaba Evans'la üçlü bir takım takası mı da gider mi hani?
Bu arada mixsiz. Şey yani Smart'ı versek kabul edeceklermiş. Yani bizden ya birinci tur ya Smart istemişler.
Hani o da çok iyi bir trade olmazdı bizim için. Ama sonuçta neticede yapmadık ve hiç yapmaya da yaklaşmamışız Smart'ı evet, yani takaslamayı.
Ben Smart konusunda ben yine Crowder Bradley'den elimizdeki değeri optimum yani özellikle Crowder'ın değeri en yüksekteydi.
Bu arada Smart konusunda şöyle bir durum var. Kendisi 2 haftadır oynamadığı için gözüme güzel gözüküyor.
Değil mi?
Bir de... Ama ki dün mesela Wizards maçında oynamış olsaydı.
Dün Wizards maçında Mete ya şimdi Smart'ı hiç sevmez. İzlerken sürekli söver. Ulan dün Smart'ı şimdi Beal'ın karşısına atardık falan filan dedi durduk yere.
Aslında Beal'ın karşısına hiç atmanıza da gerek yokmuş. Öyle de bir durum oldu.
Beal kendi durdurdu. Neyse bir şey IT Crowder hakkında. Ben yine şey düşünüyorum. İyi bir sezon geçirdiler hepsi bizde. Ve bence ikisine de Bradley takaslamak zorundayken bile bence çok iyi bir paket aldık. Evet. Yani Marcus Morris bu takımın bazı şeylerine çözüm olabiliyor.
Net. Yani Marcus Morris konusunda...
izlerken biraz cringe oluyoruz ama çözüm üretiyor.
Ne Mustafa'nın ne benim izlemek istediğimiz basketbolda çok oturmuyor.
Arma'nın hakkında konuşayım. Arma böyle basketbol izlemeyi seviyor.
Evet.
Onun için Morris'i izlerken biraz gerçekten iç sıkıntısı yaşıyoruz ama takımda bazı sorunlar evet, çözüm olduğu çok net.
Aynen öyle. Podcast'i şeyle kapatacağız.
Evet.
Oturduk manyak gibi hesap yaptık, kitap yaptık. Doğu'da playoff'a girecek olan girmesini öngördüğümüz takımların fikstürlerini tek tek açtık.
Galibiyet mağlubiyet
yazdık ve sezonu kim nasıl kaç galibiyetle bitirir, playoff eşleşmeleri nasıl olur diye hesapladık.
Evet, Mehmet Ayan gibi şimdi sezon sonuçları geldi diye. Beyler sezon sonuçları geldi. Şimdi Doğu'da biraz...
Dur bir disclaimer burada girelim.
Tabii ki.
Fikstürlere bakıp şey yaptık. Açıkçası çok back to back oynuyorlarmış işte. Yok orada fikstür sıkışıyormuş gibi şeylere bakmadık. Direkt olarak o takım o maçta favori mi değil mi? Evet. Ona göre galibiyet mağlubiyet yazdık. Ona göre bir şey çıkardık. Prediction çıkardık.
Evet yani mesela tüm tanking takımları Brooklyn Nets'e dahil tüm tanking takımları
tüm maçları kaybetti.
Onun için biraz galibiyetler pompalama çıktı. Çünkü tanking takımları 15 galibiyette falan kaldı bizim planımızda. Evet. Şimdi iş böyle olursa birinci sıranın Boston'da kalacağını tahmin ediyoruz 57 galibiyetle. Orada biraz son dakika şikesi yapıp Toronto'ya bir mağlubiyet fazla yazmış olabilirim. O konuda bir sıkıntı yok. O konuyu kendi aramızda hallederiz. Boston 1, 57 ile 56 ile Toronto 2.
57 galibiyet Boston, 56 galibiyet Toronto. Ama Boston'la Toronto arasında çok acayip bir first seed kapışması olacak. O çok net
çünkü hala birer maçımız kaldı. Mesela Toronto gelip bizi içeride yenerse çok büyük altın bilet olacak onlar için. Yine evet. Biz Toronto'ya gidip orada yenersek çok altın bilet olacak. Biz Cleveland'ın biraz toparlanacağını düşündük ve çok bu geri kalan süreçte en çok galibiyet alan takım onlar oldu galiba. 51 galibiyete ulaştılar ve 3. sıra Cleveland'da kaldı. Biz 4'ün Philadelphia'da kalacağını düşünüyoruz. Zira muhtemelen genç takım oldukları için bu kadar galibiyet alamayacaklar ancak
Philadelphia'nın çok rahat. Evet, Philadelphia'nın fikstürü çok rahat. Çok fazla üst üste iç saha maçı oynuyorlar doğudaki tanking takımlarına karşı. O yüzden Philadelphia 48 galibiyetle kapatıyor dedik biz.
Diğer bir sürpriz biz Detroit'in de 48 galibiyet alacağını tahmin ettik. Çünkü Detroit'in de fikstürü biraz rahatlamış ve biz açıkçası Black Griffin'in takıma kattıklarından dolayı çok etkilendim.
Ama onlarda tabii guard rotasyonu falan çok sıkıntı. Evet. Bir noktada patlama ihtimalleri yok değil
tabii yani. Bunlar sadece favori olup olmadıkları maçlar. 6. sıra Bucks 47 galibiyetle. 7. sırada Wizards 46 galibiyetle, 8. sırada Miami Heat 45 galibiyetle. Pacers'ın fiksürü hakikaten çok zormuş. Onlar 40 galibiyette kaldı. Her şeye V yazmamıza rağmen. Pacers playoff dışında kaldı. Playoff'ta eşleşmeler Celtics Heat, Philadelphia Pistons, eşleşmenin diğer tarafında Toronto Wizards, Cleveland Bucks oldu. Biz
Miami'ye 4-1
galibiyet yazdık. 4-1'le geçeriz dedik. Pistons'ın da Philadelphia'yı 4-3 geçeceğini
first
düşündük.
First round upset de Pistons'ın Philadelphia'yı ilk turda 4-3 geçeceğini düşündük.
Toronto Wizards ve Cleveland Bucks'a 4-2.
Bu arada Pistons'ı şu an birazcık abarttığımızı düşünmeye başladım şu noktada.
Ama yine Philadelphia eğer öyle
bir... İş Smith'le falan.
Düzene 7. maçta İş Smith böyle perdenin tersine koş.
İş Smith is the new Isaiah Thomas diyebilir miyiz?
Ringer'da kesin böyle bir yazı çıkar, bak bunu keselim. Toronto ile de Cleveland'ı 4-2 geçirdik turda. Cleveland Bucks'la eşleşti. Bucks eşleşmesinin biraz kanlı geçeceğini düşünüyoruz. Ancak
ama 4-2 yazdık.
Yine LeBron dedik.
Toronto Wizards'a da 4-2 yazdık.
Şimdi
Toronto
biraz eğrisi doğrusunu bulmuş. Yarı finalde Pistons'la eşleştik ve 4-2 yazdık. Hadi onu da Pistons'a yine biraz etkilendi. Buraya kadar getirdik, 4-0 yazmayalım dedik hani.
Bu arada kendimiz de abartıyor olabiliriz. Tabii. Böyle de bir gerçek var ama.
Toronto Cleveland eşleşmesinde de orada baktık, ölçtük, biçtik. Sanki Toronto kazanır gibi
evet,
geldi.
Yani. En son Kyle Lowry'nin bu sefer kolunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Ve DeRozan'ın da içine sevimli hayalet Kesper kaçmayacağını farz ederek
finali Toronto Celtics yaptık.
Ve
burada da ev sahibi avantajıyla kazanırız gibi geldi. Yani biraz hesapladık.
Bu sefer finalde DeRozan içine sevimli hayalet Kesper gerçekten
evet,
kaçıyor.
Bu sefer
Kyle Lowry'nin dirseği sıkıntıya giriyor.
Kelly Olynyk'i kiralıyoruz bu maçında. Kolunu koparıyor birinin falan. Yani biz
4-2 ile NBA finallerine doğru gidiyoruz.
Biz yani samimi olarak hani tarafsız bir şekilde yaptığımız prediction'da finale çıkabileceğimizi düşünüyoruz 4-2 ile falan.
Evet.
Tabii Hayward yok gibi düşündük. Şimdi Hayward gel bir 3 galibiyet daha yaz buraya. Hayward
tabii
gel.
De Hayward yok gibi düşündük.
Tabii canım Hayward gel Pistons'ı süpürüyoruz oğlum, ne diyorsun sen? Hayward ooo.
Hayward da yokmuş. Yani, ona rağmen
bir final olabilir sanki. Böyle bir tatil eğlencesi olarak.
Evet.
Kendimizi finale çıkarttık.
Bu arada eğer işler tersine gider de ikinci sırada bitirirsek normal sezonu, Cleveland'ı yarı finalde alıyoruz.
Evet. Evet, orada Toronto eğer ikinci sıraya düşersek.
Eğer bana sorsanız Cleveland'ı konferans finalinde mi almak istersin, yarı finalinde mi almak istersin, yarı finali tercih ederim.
Evet, biraz çünkü sonuçta şunu tespit etmek lazım. Cleveland odakla iş yapıyor ve ilerledikçe, kazanmaya başladıkça o odakları yükselecek.
Ve eğer bir şey daha eklemek gerekirse şu prediction üzerine, bu yıl eğer Doğu şampiyonu olacaksak bir noktada Cleveland'ı elemeyi isterim.
Evet, ben de LeBron'un bu TD Garden şeyini
birazcık kırmak.
Çünkü ESPN'de şey var, şu Rob Perez'in çıktığı bir program var, biliyor musun? Ben arada Rob Perez'in hesabına girdiğim için izliyorum onu. İşte en iyi deplasman oyunları, işte Kyrie'nin Oracle performansı falan. LeBron TD demişler orada. Yani biz bu adamı gençliğinde Paul Pierce cüccük olanı yapıyordu yani. Onun için biraz LeBron'un bu TD Garden üstündeki hakimiyetinin yıkılmasını ben de isterim. Yani hikaye öyle gitmeli.
Aynen.
Ama samimi şekilde yaptığımız prediction'da finale ulaştırdık takımımızı. Evet. Taraftarımız rahat olsun. camiamıza kutlu olsun. Birazdan Türkiye Kağıtlar Cemiyeti'nde şey yapacağız. RRRRRR kutlama yapacağız. Neyse, arma yine yok. Önümüzdeki hafta yaparsak onda da yok.
Arma bir daha hiçbir zaman olmayacak.
Arma'nın öldüğünü size az şey yapıyoruz. Arma'nın hesabını ben kullanıyorum şu an Twitter'da.
Super Bowl'dan sonra.
Evet, Super Bowl'dan sonra kendisini kaybettik maalesef. Arma kanka harbi özledim, gel artık yeter lan. Bu Arma'yı da bu arada sonuna kadar dinliyor mu testi? Siz üstünüze alınmayın. dinlediğiniz için teşekkürler. 40 dakikaya yakın yaptık. Biraz kısa kestik ama zaten bir şey yapmamıştık. Önümüzdeki hafta yakın bir süreçte görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.